Ayrım 27.
Kontes bunların bütün derecelerini görmüş, yaşamış bulunuyordu. Ama özellikle bundan dolayı en iyi kadın vaktiyle ne kadar iyiliksever davranmışsa, şimdi o kadar zalim olacaktır. Yüzüne baktım, başını önüne eğdi. Yeni odama gittim. Güzel bir odaydı. Yeşil ve ak renklerle hazırlanmıştı her şey. Hüngür hüngür ağladım orada. Sesimi duyan Henriette de içeri girdi. Elinde bir demet çiçek vardı. Henriette de dedim, en bağışlanabilir bir hatayı hiç bağışlamamak kararında mısınız yoksa? Bana artık Henriette de demeyin diye karşılık verdi. Henriette de yok artık, zavallı kadın. Ama Madame de Morzov'u her zaman karşınızda bulacaksınız. O sizi dinleyecek ve sevecektir, dostunuzdur. Bunları sonra konuşuruz Felix. Bana karşı hala bir sevginiz varsa bırakın da sizi görmeye alışayım. Sözlerin kalbimi daha az kıracağı, kendimde biraz daha cesaret bulacağım bir saatte. İşte yalnız öyle bir saatte konuşalım. Endre ırmağını göstererek konuşmasına devam etti. Şu vadiye bakın. İçimde acıdır bu manzara ama hala seviyorum onu. Ah, İngiltere'de bütün İngiliz kadınları da yerin dibine batsın. Krala istifamı vereceğim, bağışlanmış olarak burada öleceğim. Hayır, onu, o kadını sevin. Henriette yok artık. Bu bir oyun değil, göreceksiniz. Bu son sözden sonra onun ne kadar acı çektiği, yaralarının nice derin olduğu anlaşılıyordu. Odadan çıktı. Ben de arkasından fırladım, ona yetiştim. Demek artık sevmiyorsunuz beni diye sordum. Siz ötekilerin hep birlikte yaptıklarından fazlasını yaptınız bana. Çok çektirdiniz. Bugün acılarım azalmış bulunuyor. Demek size karşı duyduğum sevgide de bir azalma var. Ne hiçbir zaman ne de daima sözünü yalnız İngiltere'de söylerler. Bizler burada daima deriz. Uslu olun. Acılarımı çoğaltmaktan sakının. Siz de acı çekiyorsanız benim bile bu halde nasıl yaşayabildiğimi aklınıza getirin. Avucumun içinde soğuk, hareketsiz ama nemli duran elini çekti. Bu gerçekten acıklı sahnenin geçtiği koridorda bir ok gibi gözden kayboldu. Akşam yemeğini yerken kont bana önceden hiç aklıma getirmediğim bir işkence hazırlamıştı. Hayır diye cevap verirken yüzüm kıpkırmızı kesildi. Tours'da mı dedi kont devamlı. Kocasından boşanmış değil, İngiltere'ye gidebilir. Dönmeyi isterse kocası çok memnun olur dedim. Madame de Morzov boğuk bir sesle çocuğu var mı diye sordu. İki oğlu var. Neredeler? İngiltere'de babalarının yanında. Doğru söyleyin Felix, dedikleri kadar güzel bir kadın mı? Kontes, ona bunu niçin soruyorsunuz sanki? İnsan kimi seviyorsa daima dünyanın en güzel kadını gibi görmez mi onu? Karşılıksız bıraktığı bir bakışla Henriette'ye bakarak gururla, evet daima dedim. Mutlusunuz dedi kont. Evet, mutlu bir çapkınsınız. Ah, gençliğimde ben böyle bir başarı elde etseydim çılgına dönerdim. Yeter dedi Madame de Morzov kocasına Madeleine'i işaret ederek. Ben çocuk değilim. Dedi yeniden gençlik taslamaktan hoşlanan kont. Sofradan kalkınca kontes beni taraçaya götürdü. Nasıl oluyor diye bağırdı. Demek bir adamın yolunda çocuklarını feda eden kadınlar da var. Servetin toplumda edinilmiş yerin feda edilmesini, hatta öbür dünyadaki mutluluğun mahvedilmesini yine de anlarım. Ama çocuklar, çocuklarından yoksun kalmak. Evet dedim. Bu kadınlar feda edebilmek için daha da çok şeye sahip olmak isterler. Her şeyi verirler. Kontes'in hayat hakkındaki düşünceleri allak bullak olmuş, aklı karışmıştı. Bu işin büyüklüğü karşısında irkilmişti. Mutluluğun böyle bir düşüklüğü ve fedakarlığı telafi edebileceğinden kuşkulanarak ve isyan eden etinin çığlığını benliğinden duyarak harcanmış hayatını gözlerinin önüne getiriyordu. Şaşırmıştı. Evet, müthiş bir kuşku anı geçirdi ama Sonunda bu bunalımı yenerek gene başı yukarıda tertemiz olarak doğruldu. Felix dedi, gözlerinden yaşlar akarak, öyleyse onu, o kadını çok sevin. Benim kardeşim olsun o. Burada bulamayacağınız şeyi, benden artık alamayacağınız şeyi size o veriyorsa, bana çektirdiği acıları bağışlarım. Aslında iyi ettiniz. Size hiçbir zaman sizi sevdiğimi söylemedim. Hiçbir zaman da dünyada sevildiği gibi sevmedim sizi. Ama tam anlamıyla anne olmayan kadın nasıl sever? Aziz kadın dedim. Sizin ondan çok yükseklerde olduğunuzu, onun nihayet bir yeryüzü kadını, düşük bir ırkın kızı, senin ise göklerin kızı, tapılan meleği olduğunu, bütün yüreğimin sana, etimin ise ona ait olduğunu açıklayabilmem için şu andaki kadar heyecanlı olmamam gerekirdi. O da bunu biliyor. Bu yüzden büyük bir umutsuzluk içinde. Seninle yerini değiştireceğini bilse en büyük işkenceleri çekmeye razı. Ama çaresi yok bunun. Ruhumu da, düşüncelerimi de, tertemiz aşkımı da, gençliğimi de, ihtiyarlığımı da sana adamışım bir kere. Ona ise geçici bir tutkunun uyandırdığı arzular ve zevkler kalıyor. Bütün ölmezliğiyle anılarım senin oluyor. En derin unutuluşuysa ona veriyorum. Söyleyin, söyleyin, söyleyin dostum, bunları söyleyin bana. Gidip bir sıraya oturdu, hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Demek erdem, hayatın kutsallığı, analık duygusu denen şeyler boş birer laf değilmiş Felix dedi. Ah işte bu merhemi sürün yaralarıma. Sizinle birlikte yükselmek istediğim göklere beni uçuracak bu sözü tekrar edin. Beni bir bakışla kutsal bir sözle kutsayan. O zaman 2 aydır bana çektirdiğiniz acıları bağışlarım. Henriette, sizin bilmediğiniz bir takım sırları var hayatımızın. Tabiatımızdan gelen istekleri duygunun susturabileceği bir yaşta rastladım size. Ancak ölüm anında bile anıları beni ısıtacak olan birçok olaylar bu yaşın artık bitmekte olduğunu size de göstermiştir herhalde. Bunların sözsüz hazlarını uzatmak sizin sürekli zaferiniz oldu. Sevdiğine sahip olma imkanlarına kavuşmamış bir aşk, arzuların şiddetiyle ayakta kalır, sonra öyle bir an gelir ki hiçbir yönden size benzemeyen biz erkeklerde her şey acılardan ibaret olur. Bizim öyle bir gücümüz vardır ki onu kullanmaktan vazgeçtiğimiz zaman artık erkek olmaktan da vazgeçmiş oluyoruz demektir. Kendisini besleyen besinden yoksun kalan yürek kendi kendini yer, bitkinleşir. Bu bitkinlik gerçi ölüm değildir ama ölüm öncesi bir niteliği vardır. Tabiatı uzun zaman aldatmaya imkan yoktur. En ufak fırsatta uyanır, hem de çılgınlığa benzeyen bir güç belirtisiyle. Hayır, ben kimseyi sevmiş değilim. Çölün ortasında büyük bir susuzluk duydum, o kadar. Henriette bana vadiyi gösterdi. Çölün ortasında, dedi acı acı. Hem de nasıl düşünüyor diye ekledi sonra. Bu ince ayrıntılar, bu güzel muhakeme. Sadık insanlar bu kadar zeki değildir. Henriette dedim. Gelişi güzel söylenmiş bir iki kelime yüzünden kavga etmeyelim şimdi. Hayır, ruhumda en ufak bir değişme olmadı ama duygularıma hakim olamadım. Sonra bu kadın yalnız seni sevdiğimi bilmiyor da değil, hayatımda ikinci derecede bir rolü olduğunu biliyor, bunu kabul ediyor, onu her an bırakmak hakkına sahibim. Bir satılık kadın nasıl bırakılırsa öyle bırakabilirim onu. Peki sonra? Arabella'nın verdiği kararın Henriette'yi şaşırtacağını sanarak, böyle bir şey olursa kendini öldüreceğini söyledi bana diye karşılık verdim. Ne var ki bu sözlerimi işitince gösterdikleri düşüncelerden de anlamlı olan küçümseyici bir gülümseme belirdi dudaklarında. Sevgilim diye devam ettim. Ne kadar direndiğimi, onun beni baştan çıkarmak için ne yola başvurduğunu bir bilseydin. Bu kaçınılmaz ve uğursuz. Ya, evet, kaçınılmaz ve uğursuz dedi. Fazla güvendim size. Papazın hayatına uyguladığı ve Sonra Monsieur de Morsof'un da belki sahip olduğu o erdemden ayrılmayacağınızı sanmıştım, diye ekledi. Sesine iğneleyici bir ton vermişti. Her şey bitti artık, diye devam etti. Kısa bir sessizlikten sonra, size çok şey borçluyum dostum. Çünkü içimde bedeni hayatın alevlerini söndürdünüz. Yolun en güç kısmını aşmış bulunuyorum. Yaş yaklaşıyor. İşte rahatsızım. Yakında hastalıklı olacağım belli. Artık sizi lütuf yağmuru altında tutan parlak bir peri olamam. Lady Arabelle'ye sadık kalın. Sizin için o kadar özenle yetiştirdiğim Madlen. Acı bir nakarat gibi tekrarladı bu sözü. Bana en... Felix'e karşı iyi davranmıyorsunuz deyişini bir duysaydınız sevgili yaratık. Ağaçlar arasından süzülen güneşin ılık ışınları altında yüzüme baktı. Bir yıkıntı haline gelen anılarımıza kim bilir nasıl bir acıma duyarak tertemiz geçmişimizi düşünmeye başladı. Ben de o da düşüncelere gömüldük karşılıklı olarak. Anılarımız yeniden birer birer canlanıyor, gözlerimiz vadiden bağa, Clash Gordon pencerelerinden Frostpull'a gidiyor ve hayallerimiz mis kokulu çiçek demetleriyle, arzularımızın hikayeleriyle süsleniyordu. Onun Hristiyan ruhunun attığı son zevk oldu bu. Bizim için o kadar büyük olan bu sahne ikimizi de hüzünle doldurmuştu. Sözlerinin doğru olduğuna inandı ve kendisini göklerde gördü, benim koyduğum yerde. Dostum dedi, Tanrı'ya boyun eğiyorum çünkü bütün bunların böyle olmasını o istedi. Bu sözlerdeki derinliği ancak daha sonraları anlayacaktım. Taraçadan geçerek ağır ağır yukarı çıktık. Koluma girdi, boyun eğmiş bir tavırla dayandı bana. İçi kanıyordu ama... Yarasına bir merhem sürülmüştü. Hayat böyledir işte dedi. Söz gelimi Monsieur de Morsof bugün içinde bulunduğu durumu hak etmek için ne yapmıştı ki? Bu bize ileride daha iyi bir dünyanın varlığını gösteriyor. Doğru yolda yürüdükleri için hallerinden şikayet edeceklerin vay haline. Bunun üzerine hayatı öyle güzel değerlendirmeye, onu türlü yönlerden öyle derinliğine bir incelemeye başladı ki, dünya zevklerine karşı duyduğu derin tiksintinin nereden geldiğini bu soğuk hesaplardan anladım. Merdivenin önüne gelmiştik, kolumu bıraktı ve şu son cümleyi söyledi. Tanrı insanlara mutluluk duygusunu ve isteğini verdiğine göre bu dünyada, keder ve acı dışında hiçbir şey görmemiş masum ruhları kurtarması gerekmez mi? Bu bir gerçek. Ya Tanrı yoktur ya da hayatımız acı bir şakadan başka bir şey değildir. Bu sözleri söyler söylemez hızla içeri girdi. Sonra onu kanepeye yığılmış durumda buldum. Sanki sempolü yere seren ses onu da çarpmıştı, öylece yatıyordu. Neyiniz var dedim. Erdem denen şeyin ne olduğunu artık bilmiyorum dedi. Kendi erdemimin de farkında değilim. İkimiz de taş kesilmiştik. Uçuruma atılmış taşın sesini dinler gibi bu sözlerin yankısını dinliyorduk. Ben hayatta aldanmışsam o zaman o kadın haklı oluyor. O haklı dedi Madame de Morsof. Böylece son mutluluğunu, son mücadelesi izledi. Kendi sağlığından hiç dert yanmayan bu kadın, kont geldiği zaman ilk defa olarak şikayet etti. Neresinin ağrıdığını söylemesini rica ettim. Ama bundan kaçındı ve beni ard arda gelen pişmanlıkların içinde bırakıp yatmaya gitti. Madeleine de annesiyle beraber kalkmıştı. Ertesi gün ondan öğrendim. Kontes, gündüz geçirdiği şiddetli heyecanlar yüzünden geceyi rahatsız geçirmiş, kusmuş. Böylece ona hayatımı vermeyi dileyen ben, kendi elimde öldürüyordum onu. Beni tavla oynamaya zorlayan Monsieur de Morsof'a, ''Aziz Kont'' dedim, ''sanırım Kontes'in ciddi bir rahatsızlığı var. Henüz kurtulması mümkündür. Origeti'yi çağırın, onun söylediklerine uyması için de Madame de Morsof'a ricalarda bulunun.'' Kont sözümü keserek, ''Origeti'yi mi dediniz?'' Şu beni öldüren Origeti mi? Hayır, hayır. Doktor Charbonneau'ya götürürüz daha iyi. O hafta, hele ilk günlerde her şey derin bir acı oldu benim için. Kalpte bir felç başlangıcı, gururda kırılma, ruhta yara. Boşluğun verdiği dehşeti anlamak için bakışların, iç çekişlerin, her şeyin merkezi, hayatın özü, herkesin ışık kaynağı olmak gerekir. Her şey yerli yerinde duruyordu. Ancak üflenerek söndürülmüş bir alev gibi bütün bu eşyaya can veren ruh da öylece sönüp gitmişti. Aşk uçup gittikten sonra sevgililerin artık birbirlerini görmemelerini gerektiren korkunç zorunluluğu anladım. Bir zamanlar hüküm sürülen yerde şimdi bir hiç bile olamamak. Eskiden hayatın neşeli ışıklarının parladığı yerde ölümün sessiz soğukluğunu bulmak. Kıyaslamalar çıldırtıyor insanı. Çok geçmeden her türlü mutluluktan habersiz geçen ilk gençlik günlerimi özlemle hatırlayacak hale geldim. Umutsuzluğum öylesine büyümüştü ki Kontes de bunu fark etti ve çok üzüldü sanırım. Bir gün yemekten sonra hep birlikte su kıyısında dolaşıyorduk. Bu arada kendimi bağışlatmak için son bir fırsat daha yaratmak istedim. Jaka, kız kardeşini alıp önden yürümesini rica ettim. Kontu da yalnız bırakıp Madame de Morzoff'u kıyıda duran sandala doğru götürdüm. Henriette dedim, ne olur bir kelimecik, tek bir kelime söyleyin yoksa kendimi suya atarım. Hata ettim, suçluyum, evet doğru ama bağlılığımın bir köpek bağlılığı olduğunu da ispat etmedim mi sonra? Sahibinin yanına dönen bir köpek gibi değil miyim? Bir köpek gibi süklüm püklüm. Sadık bir köpeğe ne yapılır? Kötü bir şey yapmışsa cezalandırılır. Ama o kendisine vuran eli taparcasına sever. Vurun bana isterseniz ama ne olur kalbinizi geri verin. Zavallı çocuk, siz her zaman benim oğlum değil misiniz? Koluma girdi, sessizce beni Jacques'la Madeleine'in yanına götürdü. Sonra komşularını söz konusu ederek politik laflara girişen kontla beni bırakarak çocuklarını aldı, bağlardan geçti, Kloşgor'da döndü. İsterseniz dönelim dedim konta. Başınız açık, akşam serinliği dokunabilir. Asıl amacımın ne olduğunu fark etmeyerek siz benim halime acıyorsunuz sevgili Felix dedi. Karım bugüne kadar hiç avutmamıştır beni. Ama bilmem, belki böyle yaparken de bir düşündüğü vardır. Henriette de eskiden beni hiç kocasıyla yalnız bırakmak istemezdi. Şimdi ise onun yanına gitmek için bir takım sebepler yaratmam gerekiyordu. Çocuklarının yanındaydı, Jaka tavla oyununun kurallarını öğretiyordu. Onun çocuklarına karşı gösterdiği sevgiyi daima kıskanmış olan Kont, işte dedi, kendileri için her zaman terk edildiğim yaratıklar. Okka'nın altına hep kocalar gider sevgili Felix. Dünyanın en erdemli kadını bile kocasının sevgisinden çalma ihtiyacını karşılamak için bazı yollar bulur. Kontes bir cevap vermeksizin çocuklarını okşamaya devam etti. Kont, Jacques buraya gelin dedi. Jacques biraz nazlanır gibi yaptı. Annesi çocuğu iterek, hadi oğlum dedi, bakın babanız sizi istiyor. Bazen aile içindeki gerçek durumu kavrayan ihtiyar, çocuklarım beni sevmek için bile emirle hareket ediyorlar dedi. Kontes, Madeleine'in Ferroniere tarzında yapılmış saçları üzerinden elini birçok kere geçirerek, zavallı kadınlara karşı haksızlık etmeyin Mösyö dedi. Hayat her zaman kolaylıkla taşınır bir yük değildir onlar için. Hem sonra belki de kadınların erdemleri çocuklarında belirmektedir. Mantıklı konuşacağı tutan Kont, sevgilim dedi, demek çocuklar olmasa erdem de olmayacak. Ya kadınlar kocalarını bırakıp gidecekler? Sözlerinizden böyle bir anlam çıkıyor. Kontes birdenbire ayağa kalktı ve Madeleine'i merdiven önüne götürdü. Kont, işte azizim dedi, evlilik dediğim budur. Sonra oğlunu elinden tutarak taş merdivene kadar geldi ve karısına öfkeyle bağırdı. Böyle dışarı çıkmakla benim saçmaladığımı mı belirtmek istiyorsunuz? Tersine Monsieur, beni korkuttunuz. Düşünceniz bana müthiş bir acı veriyor, dedi Kontes ve bana bir suçlu bakışıyla bakarak ekledi. Kendini çocuklarına ve kocasına feda etmek de erdem değilse, erdem nedir? Kurbanının kalbine her heceyi bir hançer gibi yerleştiren Kont, kendini feda etmek mi? Neymiş bakalım çocuklarınız için feda ettiğiniz şey? Bana feda ediyorsunuz. Neyi? Kimi? Cevap versenize. Bu evde neler dönüyor böyle? Ne demek istiyorsunuz? Henriette de, Monsieur diye karşılık verdi. Tanrı aşkı için sevildiğinize mi, yoksa karınızın erdemin kendisi için erdemli olduğunu öğrenince mi? Madam'ın hakkı var, dedim heyecanlı bir sesle sözüne karışarak. Bu iki kalpte yankılar uyandıran, artık iyice kaybolmuş umutlarımı anlatan ve aslan kükrediği zaman her şeyin susması gibi boğuk iniltisi bu kavgayı bastıran bir sesle ve acıların en büyüğünü anlatan bir tonla, evet, hakkı var madamın. Aklın bize sunduğu en güzel imtiyaz, mutlulukları kendi eserimiz olan ve kendilerini bir ödev ya da çıkar kaygısıyla değil, tükenmez, içten kopup gelen bir sevgiyle mutlu ettiğimiz kimseler uğrunda kullanmamızdır. Henriette'nin gözlerinde bir damla yaş parladı. Aziz Kont, bir kadın toplumun kendisine izin verdiği duyguların dışında bir duyguya kapılınca, bu duygu ne kadar dayanılmaz olursa o kadın onu kalbinde boğmak, kendini kocasına ve çocuklarına feda etmekle o oranda erdemli bir kadın olacaktır. Zaten bu kuram sizin durumunuza da benimkine de uymaz. Sizinle uzaktan yakından hiçbir ilgisi yok. Benimse burada anlatılanın tam tersi bir durumum var. Hem ıslak hem ateş gibi yanan bir elime değdi ve sessizce bastırdı. Kolunu kibar bir hareketle karısının beline dolayarak onu kendisine çeken Kont, ''Bulunmaz bir kalbiniz var Felix'' dedi bana. Sonra karısına döndü. ''Bütün derdi layık olduğundan daha fazla sevinmek olan zavallı bir hastayı bağışlayın sevgilim'' dedi ona. Henriette de başını Kont'un omzuna koyarak, ''Alabildiğine cömert kalpler vardır'' dedi. Kont bu cümleyi kendisi için söylenmiş sandı. Kocasının bu sözleri kendi üzerine alması tuhaf bir titreme uyandırdı Kontes'te. Tarağı yere düştü, yüzü sarardı, saçları dağıldı. Onu tutmakta olan kocası kendini kaybettiğini fark edince haykırmaya başladı ve kızını kucaklar gibi kavrayarak götürüp kanepenin üstüne yatırdı. Hepimiz de çevresine toplandık.